Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün günlerden kitap özeti ve Savaşçı adlı kitabın son bölümüyle karşınızdayım. Çok güzel bir kapanış yapacağız bu kitapta. Şimdiden haberiniz olsun. Hiç vakit kaybetmeden ilk maddemize başlayalım. İlk maddemizde en sevdiğim psikologlardan biri olan Jung'tan bir atıfta bulunuyor Doğan Cüceloğlu. Bakalım ne diyor? Ünlü psikolog Carl Jung, bireyin içinde hem kadın hem erkek özelliklerinin bulunduğunu, yaşlandıkça erkeklerde kadınımsı özelliklerin, yani duyarlılık, kişiler arası ilişkilere daha çok önem verme gibi ve kadınlarda ise erkeğimsi özelliklerin, yani daha saldırgan ve daha pratik olma gibi arttığını ifade etmiştir. Gerçekten de cinsiyet, erkek, kadın, ne olursa olsun, yaş ilerledikçe karşı cinsiyetin doğasına uygun bir şekilde adapte olmaya başlıyor. Yaşlı erkekler birazcık daha sakin, birazcık daha böyle sessiz, birazcık daha böyle tatlı bir şeyler olmaya başlarken yaşlanmış kadınlar daha böyle hani cadı, daha böyle işte surat böyle bir karışım, ne bu böyle falan, hani direkt olarak buna evrilmeye başlıyorlar. Bu çok değişik bir dönüşüm aslında. Bu konuyla ilgili erkeğin kadına sürekli ulaşmaya çalışmasıyla ilgili Jung ve Freud'un da ortak bir kararı var, ortak bir görüşü var diyeyim. Ben bunu Jung'un Kırmızı Kitabı'nda okumuştum. Jung ve Freud diyor ki, erkekle ilgili bir yorum bu. Erkek kadından çıkar, kadının bacak arasından çıkar ve hayatı boyunca sürekli çıkmış olduğu o bacak arasına yeniden girmeye çalışır. Yeterince girdikten sonra, yeterince o bacak arasına geri dönüşte bulunduktan sonra artık kendi içerisindeki kadın doğası daha fazla ortaya çıkmaya, onunla daha fazla bütünleşmeye başlar. Aynı durumda kadınlar için geçerli. Kadın bir erkekle de olsa, birden fazla erkekle de olsa ne kadar çok hayatına veya yatağına erkek alırsa o kadar çok maskülenleşmeye başlıyor. Bununla ilgili zaten sizinle konuşmuştuk. Gerçekten de bir erkek olarak bu konuyla ilgili hatta şunu da söylemek istiyorum. Yine size ortamlarda satılacak bilgiler. Arkadaşlar, anne karnındaki ilk 4 ayımız boyunca cinsiyetsiz olarak adlandırılsak da aslında bir dişiye benzer özellikler taşıdığımızı biliyor muydunuz? Yani anne karnındaki ilk 4. aya kadar cinsiyetimiz belli değil, ancak dişi cinsiyetinin sahip olduğu özellikleri taşıyoruz. Mesela yapılan araştırmalara göre erkekteki meme ucunun erkeğe hiçbir faydası yok. Peki bu meme ucu ne zaman ortaya çıkıyor? İşte anne karnındaki 4. aya kadarki o süreçte. Hani dişi mi olacağız, erkek mi olacağız belli değil. Ancak bu meme uçları bizde de erkek olsak bile ortaya çıkıyor, oluşuyor. Eğer ki kadın olursak buna göre hormonlar salgılanıyor ve bu meme uçları ileride daha böyle ele gelecek şekilde bir göğüse dönüşüyor. Eğer ki erkek olursak meme uçları kaybolmuyor ve göğüslerimiz büyümüyor. Yani bir kadınınkisi gibi büyümüyor en azından. Burada soruyorlar, yani neden o zaman erkekte meme ucu var? İşte bu da evrimin enerji koruma yasasına dayanıyor. Şimdi anne karnındaki bir birey 4 ay boyunca cinsiyetsiz. Ancak ne olursa olsun meme ucu var. Şimdi burada erkek olduğu zaman o meme uçlarının yok olması gerekecek. Bu neye sebep oluyor? Evrimsel anlamda bir enerji harcamaya sebep oluyor. Peki erkekte meme ucu olması onun hayatta kalma şansını azaltıyor mu? Hayır, azaltmıyor. O zaman evrimde diyor ki tamam, bunun için ekstra enerji sarf etmeye gerek yok. Erkekteki meme ucu eğer ki erkeğin hayatta kalmasını engellemiyorsa o zaman erkekteki meme ucu kalmaya devam edebilir. Onu yok etmek için ekstra enerji harcamayalım. Evrim direkt olarak böyledir. Evrimde gerçekten enerji koruma yasası çok değerli bir yasadır. Hani buna dikkat etmenizi öneriyorum. Amına koyayım, daha ilk maddeden çıkamadık, 5 dakika oldu. 2. Amerika'da ben bu işi vatanım için, milletim için yapıyorum diyenlere hem inanmazlar hem de bunu pek sağlıklı bulmazlar. Orada kişinin kendi menfaati yokmuş gibi göstermek yerine kendi menfaatiyle vatan millet menfaatini dengelediğini göstermesi beklenir. Türkiye'de ise böyle bir durum yoktur. Türkiye'de benim hiçbir çıkarım yok, sadece vatanım için, milletim için, ülkem için yapıyorum denmesi beklenir. Hatta o yüzden de bizim toplumumuzda çıkarcılık aslında çok yanlış bir şeymiş gibi adlandırılır ki bu tamamen bir safsatadır. Çıkarlarınızın peşinde koşmak zorundasınız. Eğer ki kendi çıkarlarınıza hitap etmiyorsanız başkalarının çıkarlarına hitap ediyorsunuz demektir ve büyük ihtimalle de manipüle ediliyorsunuzdur. Tarih boyunca, yani ciddi anlamda medeniyetlerin kuruluşundan itibaren sorulmuş bir soru vardır. Bunun bana faydası ne? Konu ne olursa olsun, etkileşim ne olursa olsun kendinize her zaman bu soruyu sorun. Bunun bana faydası ne? İşte bu sizin çıkarlarınıza hitap etmenizi kolaylaştıracak bir sorudur. 3. Çok güzel bir perspektif geliyor. Gerçekten bu maddeyi okuduğunda böyle hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti diyebilirim. Eğer öğrenmek istiyorsan kendini önemsemekten vazgeçmelisin. Kendini çok fazla önemsiyorsun. Kendi kafanda kendin çok önemli bir hale gelmişsin. Bunun değişmesi gerekiyor. O kadar önemli biri haline gelmişsin ki kendinde her şeye kızma hakkını görüyorsun. O kadar önemlisin ki eğer dünya senin istediğin gibi olmazsa sen onu bırakıp gidebiliyorsun. Aslında burada kırmızı bölgede anlatmış olduğum yeraltı insanı ve Faust durumuna bir atıfta bulunduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu şekilde düşünen, kendisini çok önemli gören karakter hangisi o podcast'e göre? Yani benim teorime göre Faust. Ancak gerçekten de bir birey olarak, orada da bahsetmiştim zaten denge çok önemlidir diye. Yeri geldiğinde kendinizi bir veri gibi, kendinizi önemsiz bir toz tanesiymiş gibi görmek de aslında risk alabilirliğinizi, hata yapabilirliğinizi kabul etmenize sebep olacaktır. Çünkü ne olursa olsun önemli olduğunuz kadar aynı zamanda da önemsiz bir bireysiniz. Bir sonraki madde. Sürekli pişmanlık ve suçluluk duyan insan kendini ciddiye alıyor, kendini çok fazla önemsiyor demektir. Gerçekten de pişmanlık, suçluluk, korku, acaba hata yapacak mıyım, acaba başarısız olacak mıyım, bu kadar önemli hissetmenize gerek yok. Çünkü bu kadar önemli hissederseniz kendi manevra alanınızı daraltmış olursunuz. Dersiniz ki ben çok önemliyim, o yüzden sürekli kusursuz adımlar atmalıyım, sürekli doğru kararlar vermeliyim. Bu ister istemez sizin hareket alanınızı daraltır. Çünkü vereceğiniz kararların veya atacağınız adımların %100'ü doğru olacak diye bir kaide yok. Hata yapılabilirliği benimsemeniz gerekiyor. Bunun da yolu kendinizi önemsiz hissetmekten geçer. Bir sonraki madde. Savaşçı, savaşçı olma yolculuğuna ben savaşçı olacağım diye çıkmaz. Burada da bir anneden örnek veriyor. Eğer bir anne yapabileceği en iyi anneliği yapmaya kendini adarsa savaşçı olma yoluna girmiş demektir. Kendini böyle görmeyebilir, kendine bu ismi vermeyebilir ama yapabileceği en iyi anneliği yapmaya kendini adamak onu sürekli tümüyle birey ve tümüyle ait olmaktan çıkmaya doğru itecektir. Yani burada anne olmaktan örnek veriyor ancak siz bunu yapmak istediğiniz iş ne olursa olsun orada da direkt olarak benimseyebilirsiniz. Mesela ben vermiş olduğum bu hizmette, yapmış olduğum bu işte en iyisi olacağım, yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Zaten bu yüzden sürekli üretken bir moddayım. Bir yandan bu podcast'i kaydediyorum, bir yandan makale yazıyorum, bir yandan ders çalışıyorum, bir yandan danışanlarımla ilgili deniyorum. Bir yandan yeni kişiler var mı bakıyorum. Anlatabildim değil mi? Bunu yaparken paradır, ne bileyim işte gösteriştir vesaire. Bunlar bonus olarak zaten bana geliyor. Ben Türkiye'de bir numara olmaya çalışıyorum. Bu da beni otomatikman savaşçı yapıyor. Yapıyormuş yani. Bir sonraki maddemiz. Çok alakasız bir soru soracağım size. Hiç Sivas Kangal'ı gezdirdiniz mi? Bu Doğan Cüceloğlu'nun katılmış olduğu bir seminerde aslında sorulmuş. Yani şöyle sorulmuş. Seminere konuşmacı olarak katılan kişi demiş ki hayatınızda hiç köpek gezdirdiniz. Birçok kişi el kaldırmış. Aynı adam sonrasında şunu sormuş. Peki hayatınızda hiç Sivas Kangal'ı gezdirdiniz mi? Birisi el kaldırmış. Evet demiş, ben gezdirdim. Ama ben mi onu gezdirdim yoksa o mu beni gezdirdi? Hala daha buna karar veremedim. Şimdi aslında bu maddede de Doğan Cüceloğlu'nun üzerinde durduğu konu bu. Hayatta bazı şeyler sizin yön verebildiğiniz etkiye sahiptir. Yani siz bazı olaylara yön verebilirsiniz. Bazı olaylarda aktif bir rol üstlenebilirsiniz. Ancak bir o kadar da olaylar sizi yönlendirir. Tıpkı Sivas Kangalı'nı sizi yönlendirdiği gibi. Karşınıza bir durum çıktığı zaman kendinize sorun. Şu an bu olayı ben mi yönlendireceğim yoksa bu olay mı beni yönlendiriyor? Bunun farkında olmak o kadar değerli bir güç ki. Bu perspektife sahip olmanızı şiddetle öneriyorum. Ve bu podcast'im ve bu kitabın son maddesi. İnsanın sahip olması gereken boyutlar. Bakalım neymiş bu boyutlar? 1. Var olma boyutu. Varlığınızı tehdit eden herhangi bir duruma ne kadar tepki gösterebildiğinizi veya sizi ne kadar negatif anlamda etkilediğini hatırlıyor musunuz? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir yerde sıradasınız. O sırada adamın bir tanesi geldi ve sizin önünüze geçmeye çalıştı. Bu sizin var olma boyutunuzu tehdit eden bir durumdur. Burada etkileşim kurduğunuz kişiler, iş yaptığınız kişiler, müşterileriniz, kim olursa olsun. İlk olarak konuşmaya çalıştığınız kadınlar, ne olursa olsun ilk olarak buna odaklanmanız gerekiyor. Karşımdaki kişi beni yok mu sayıyor yoksa onun için ben var mıyım? Eğer ki yoksam ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ne durumda olursa olsun sizi yok sayan birisini direkt olarak sizin de yok saymanız ve o kişiyle olabilecek herhangi bir etkileşimi direkt kendi ellerinizle yıkmanız gerekiyor. Çünkü sizi siz yapan en değerli boyuta saygı göstermiyor demektir. İkinci boyut, sınırlar boyutu. Bu konuyla ilgili de yine aynı aynı şekilde önceki podcastlerde bahsetmiştim. Sınırlarınız nelerdir? Bir insan ne yaparsa, size nasıl bir saygısızlık yaparsa o kişiyi hiç düşünmeden hayatınızdan çıkartırsınız. Sınırınız ne? Bunun farkında olun. Çünkü sınırınızın farkında olmazsanız ne zaman işgal edildiğinizi fark etmezsiniz. Sınırınızın farkında olun. Bu kadar. 3. Sorumluluk boyutu. Hayatımdaki sorumluluklarım neler? Hayatımda sorumlu olmadığım şeyler de neler? Zaten sorumlu olduğunuz şeylerin farkında olduğunuz zaman otomatikman sorumlu olmamanız gereken şeyleri de fark edersiniz. Ve bu sizin enerjinizi, zamanınızı, imkanlarınızı doğru yere harcamanıza sebep olur. 4. Doğallık boyutu. Benim kendi hayatımı yaşayış şeklim, benim karakterim, benim kişiliğim ne olursa olsun rahatsız edici bir şeye sahip değil. Ben sapkın değil, deli değilim, aptal değilim. Ben ne yapıyorsam içimden gelen motivasyonla yapıyorum. Doğallık budur aslında. Peki siz kendinizi doğal olarak görüyor musunuz? Bir sonraki boyut. Sevilmeye layık olma boyutu. Bu konuyla ilgili zaten anne ve babamız, istisnalar tabii ki de vardır ancak anne ve babamız zaten bu boşluğu dolduruyor. Ancak gerçekten de gündelik hayat içerisinde sevilmeye layık olduğunuzu düşündüren şeyler nelerdir? İş bitirici olmanız, eğlenceli olmanız, insanlara yardımcı olmaktan keyif alıyor olmanız, aklınıza ne gelirse. Bir sonraki boyut. Değerli olma boyutu. Zaten aslında burada yardımcı olmakla, insanlara yardımcı olmakla arasında bir bağ vardır değerli olma boyutun. Sizin değeriniz ne? Sizin değerinizi arttıracak şeyler ne? Veya sizin değerinize zarar verecek şeyler ne? Bunların farkında olun. Ve son boyut. Bakın gerçekten son boyut çok ilginç. Kendine güvenme boyutu yani özgüven boyutu. Ki özgüven aslında çok önemli bir şeydir. Hep böyle söyleriz. Gerçekten de öyledir. Ancak bakın özgüvenden daha önceleri var. Zaten siz var olma boyutu, sınırlar boyutu, sorumluluk boyutu, doğallık boyutu, sevilmeye layık olma boyutu ve değerli olma boyutuna odaklandığınız zaman bunlara tik atabildiğiniz zaman doğal olarak özgüvenli olacaksınız. Wow! Doğan Cüceloğlu. Gerçekten güzel. Evet, bu kitabın sonuna geldik arkadaşlar. Sizinle biz bayağı kitap bitirdik ve devam da edecek yani bu. Ben daha ne kitaplar bakıyorum. Sadece Türkçe de değil, yabancı kitaplar bulmaya çalışıyorum. Mesela bu konuyla ilgili de var bir çalışma. Bakalım neler olacak. Evet, bu podcast'i dinlediğiniz için hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi unutmayın.